Ayrım 14. Kontrgerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever, sayfa 206. 7. bölüm. Özel Joe'dan Çiller Özel Örgütü'ne. Susurluk ve 28 Şubat. Çiller Özel Örgütü, ÇÖÖ'nün oluşumu. Turgut Özal'ın Özel Joe, Özal'ın özel bürosu ile temellerini attığı Mafya Gladio Tarikat örgütlenmesini daha sonra Tansu Çiller devraldı ve Çiller Özel Örgütü, ÇÖÖ olarak sürdürdü. Çiller Özel Örgütü'nün Gladio Mafya ayağının merkezinde 1980 öncesinde ÖHD ve MIT içindeki CIA yuvalanmasını kullandığı Abdullah Çatlı bir grubu bulunuyordu. CIA'ci ekip 80 öncesinde bu ülkücü terör çetesini 12 Eylül darbesinin koşullarını oluşturmak için kullandı. 80 sonrasında ise aynı çete CIA tertiplerinde boy gösterdi. Papa suikasti bunların en önemlisiydi. O zamana kadar CIA'in kontrgerilla ve MIT'le yönlendirdiği Çatlı grubunun dizginleri 1980'den sonra doğrudan CIA'in eline geçti. İtalyan mafyasının şefi olan CIA ajanlarıyla birlikte ABD'ye götürülüp eğitildiler. Bu süreç daha sonra Özal iktidarı döneminde MIT'in sivilleştirilmesi operasyonuyla sürdürüldü. Önceki bölümde gördük, bu operasyonun başında Turgut Özal'la birlikte onun MIT'teki adamları Hiram Abbas ve Mehmet Eymür bulunuyordu. Özal bunların da içinde bulunduğu bir özel büro kurmuştu. Özel büro, Özal'ın başında bulunduğu Amerikan Derin Devleti'nin çekirdeğinde yer alıyordu. Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, büronun önde gelen isimlerinden biriydi. Yine önemli isimlerden biri olarak Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedü'yü de anımsatalım. Bu özel büronun infaz işlerini Abdullah Çatlı ekibi yürütüyordu. Çiller Başbakanlığı döneminde ekibi devraldı. Mehmet Eymür, MIT raporundan sonra 1988 bir kez daha MIT'ten uzaklaştırılmıştı. Çiller'le birlikte kuyudan çıkartıldı. Saffet Arıkan Bedü, Kayseri'den birinci sırada milletvekili olarak Çiller'in yanında yer aldı. Özal'ın dedektifleri Çiller örgütünün has elemanları oldular. Böylece Çiller'in etrafında 700 kişilik bir istihbarat ordusu oluşuyor. Çiller bu örgütü örtülü ödenekten aktardığı 500 milyar TL ile destekliyor ve uluslararası operasyonlarda görevlendiriyordu. Aydınlık dergisinin Çiller'in 700 kişilik gizli örgütüyle ilgili haberi şöyleydi. Çiller Demirel'e yurt dışında kullanılacak özel, operasyonel bir istihbarat örgütü önerisini açıyor. Demirel öneriyi duyar duymaz, olur mu öyle şey? Olmaz. Devlet geleneklerimize aykırı diye tersliyor. Örtülü ödenekten beslenen Çiller'in özel istihbarat örgütü 700 kişiden oluşuyor. Çiller öneriyi yaptığında örgütünü çoktan kurmuştu bile. Çiller ve ekibinin kendi aralarında 700 kişilik örgüte taktıkları isim özel büroydu. Bu özel büro çok geniş bir coğrafyada faaliyet yürütmeyi tasarlıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Washington ve Tel Aviv'de büroları bulunduğu belirtiliyor. Aslında özel büro yeni değil. Özal kendine bağlı bir MIT kurmuştu. Özel Joe, dedektif bürosu. Yeri Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki polis pazarının üst katıydı. Özal'ın ekibi tepe aşağı gitti ve dağıtıldı. Çiller'in örgütünde sadece polis şefleri ve istihbaratçılar değil, mafya, tarikatlar, iş adamları ve masonlar da yer alıyor. PKK itirafçıları, Fethullahçılar, ülkücü tetikçiler de elemanlar arasında yer alıyor. Bu örgüt sadece İstihbarat örgütü değil, operasyon ve provokasyon örgütü. Çiller örtülü ödenekten sadece örgütüne değil, MHP'ye de büyük miktarda para aktarıyor. Aydınlık 1 Haziran 1996. Çiller'in örgütü CIA ile bağlantılıydı. Emniyet, MIT ve TSK içinde elemanları bulunuyordu. Örgüt eski ülkücü kesimden bazı isimleri devşirmişti. Özellikle mafya ile tam bir işbirliği geliştirmişti. Özal'ın Türkiye ekonomisini dünya kapitalist sistemiyle bütünleştirme programı Çiller tarafından sürdürüldü. Liberalleşme, serbest piyasa ve rekabeti değil, ekonomide eroine bağımlılığı geliştiriyordu. Çiller Özel Örgütü, Özal'ın yasallaştırdığı uyuşturucu, silah, nükleer madde, altın kaçakçılığı temeline ve kara parayı aklayan hayali ihracat, kumarhaneler, yeraltı bankacılığı gibi mekanizmalar üzerinde oturdu. Devletin CIA güdümündeki bazı yeraltı örgütlerinin faaliyeti zamanla Çiller çetesinin özel girişimlerine dönüştü. Bu nedenle Çiller özel örgütünü özelleştirilmiş özel savaş örgütü de denilebilirdi. Çiller özel örgütü Doğu Perinçek, İstanbul 1996, sayfa 13. ABD Türkiye'den kriz bölgelerine müdahale gücü olmasını istiyordu. Çiller özel örgütü ise ABD'nin bu amaçla düzenlediği tertiplerin hizmetindeydi. Kuşkusuz bu hizmetin bir bedeli vardı. Çiller özel örgütüne bu bedel uyuşturucu ve nükleer madde kaçakçılığı olanakları sağlanarak ödeniyordu. Eriyin ve nükleer madde kaçakçılığını özelleştirenler bu faaliyeti terör örgütüyle yürütmek zorundaydılar. Yine bu faaliyet ancak iktidarın korunması altında ve onun gücüyle sürdürülebilirdi. Dolayısıyla mafya-iktidar bağlantısı Özal'ın ve Çiller'in özel örgütlerinin doğasında bulunuyordu. Çiller özel örgütünün kurulduğu dönemde Aydınlık Dergisi'nin yayımladığı iki haber, dünya sermayesinin kaderini mafya ile nasıl birleştirdiğini ve bu işbirliğinin ürünü olan uyuşturucu trafiğini gözler önüne seriyordu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları doktorlarından Sema Aytaşlar son 5 yıl diyor, madde bağımlılığında hızlı artış var. İkinci korkutucu olgu, yaş sınırının aşağı çekilmesi. Doktor Aytaşlar, eskiden eroine başlama yaşı 25'in üstündeydi, bugün bu yaş aşağı çekiliyor. 1990 yılından itibaren görülen bu patlamanın işaretleri verilmiş aslında 12 Ocak 1981 tarihli Hürriyet gazetesinden. Türkiye'de üniversiteye adım atan her 100 gençten 5'inin esrar kullandığını, 7 Aralık 1984 tarihli Güneş'ten, ülkemizde uyuşturucu madde alışkanlığı olanlara her gün 50 kişi eklendiğini, 13 Mayıs 1984 tarihli İstanbul Hakimiyet'ten 10 yıl içinde narkotik kayıtlara geçen bağımlıların sayısının %350 artış gerçekleştirdiğini okuyoruz. 8 Nisan 1984 günü Time'da ABD'de yalnızca kokain kullananların 4.1 milyona ulaştığını yazıyor. Geceleri Stockholm caddelerinde kollarında benek benek iğne izleri olan 15-19 yaşlarındaki fahişeler dolaşıyor. Paris'te tren istasyonlarının tuvaletlerinde aşırı doz kurbanlarının cesetleri bulunuyor. 12 Ekim 1997 günlü International Herald Tribune'den Batı Berlin'de yaşayan her 400 kişiden birinin eroin bağımlısı olduğunu öğreniyoruz. Belçika Emek Partisi Genel Başkanı Lado Martens, Kolombiyalı yazar Hermando Calvo'nun Don Pablo ve Arkadaşları kitabını atıf yaparak, bu kitabı okuyanlar anlayacaktır ki, uyuşturucu ticareti Amerikan emperyalizminin işidir, diyor ve ekliyor. ABD'nin uyuşturucu trafiğinden elde ettiği kar 100 milyar dolara aşıyor. İran Gate skandalının en kritik isimlerinden Albay Oliver North, ABD Devlet Başkanı Ronald Reagan'ın ve daha sonra da George Bush'un özel danışmanı. North aynı zamanda ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin önde gelenlerinden. North'un Nikaragua'daki konsulların eğitim ve silahlandırılmasında kokain ticaretine elde edilen paraları kullandığı ABD senatosu tarafından saptandı. North, bu faaliyetini baştan sona kadar ABD Başkanı Reagan'ın bilgisi ve onayı dahilinde yürütmüştü. Martin A. Lee, 1988'de yayımlanan CIA, LSD ve 60'ların isyanları başlıklı incelemesinde aşırı sağ uyuşturucu dünyası ve gizli servislerin suçlarının onlarca belgeyle kanıtlandığını belirterek CIA, aşırı sağ ve uyuşturucu mafyasının ayrılmaz üçlü diye adlandırıyor. Aydınlık 13 Mayıs 1995. Yine Aydınlık bir yıl sonra Kuzey Irak'taki uyuşturucu trafiğine dikkat çekiyordu. Kuzey Irak, Orta Doğu'nun Kolombiya'sı oldu. Bölgedeki tüm örgütler gelirlerinin büyük kısmını uyuşturucu üretimi ve ticaretinden elde ediyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Dünya Uyuşturucu Trafiği'nin ele alındığı rapora göre PKK, Lübnan'ın Beka Vadisi'nde Hint keneviri ve haşhaş ekimi yapıyor. Örgütün bu faaliyet sonucu yılda 60 bin dolayında esrar, eroin ve baz morfin elde ettiği öne sürülüyor. Kuzey Irak'ta uyuşturucu tüketim giderek artıyor. Emniyet yetkilisi bölgede cirit atan hükümet dışı kuruluşlar, NGO ve çekiç güç personeli arasında uyuşturucu kullanımının yaygınlığına dikkat çekiyor. Bölge sadece Kuzey Irak'ta yetiştirilen değil, Afganistan ve Pakistan'dan gelen uyuşturucunun da trafik noktası, uyuşturucunun serbest pazarı. Kuzey Irak'ta toplanan malın iki çıkış noktası var. Türkiye ve Suriye. Aydınlık 21 Temmuz 1996. Mafya, Gladio iktidarının ideolojik ve toplumsal kemerini ise ABD'nin dayattığı ılımlı İslam modeli oluşturuyordu. Bu toplumsal yapının temelinde tarikat ve cemaatler bulunuyordu. İşte böyle oluşan Mafya Gladio tarikat sisteminin özel biçimi Çiller özel örgütünün önünde ABD'nin dayattığı uluslararası müdahale görevleri duruyordu. Çiller özel örgütüne ve Susurluk'ta ortaya çıkan mafya-çete ilişkilerine karşı en kararlı mücadeleyi İşçi Partisi yürüttü. İşçi Partisi'nin 3 Kasım 1996'daki Susurluk olayına kadar ve sonrasında yürüttüğü mücadele, özellikle yayın çalışması, Çiller özel örgütünü bütün özellikleriyle ve eylemleriyle açığa çıkarttı. Aşağıda İşçi Partisi'nin ÇÖÖ'ne karşı 3 Kasım 1996'ya kadar yürüttüğü basın çalışmasını başlıklar halinde özetliyoruz. Yeni bir iş bağlama merkezi, Çiller'in Yalı Çetesi, 2000'e doğru 16-8-1992. Çiller'in 1992'de açıkladığı mal varlığı, Tansu Çiller'den 2000'e doğruya yanıt, 19-8-1992. CİDEM'de görevli astsubay açıklıyor, uyuşturucu kaçakçılığı yapan subaylar, 2000'e doğru 21-6-1993. Doğu Perinçek, Çiller'in ABD vatandaşlığı için müracaat formu ve izleme özel bilgi formundaki bazı bilgileri basına verdi. İP basın açıklaması 1-7-1993. Çiller, ABD vatandaşlığı için müracaat formu doldurup doldurmadığını açıklasın. Doğu Perinçek'in basın toplantısı 2-7-1993. Doğu Perinçek'in Çiller hakkındaki suç duyurusu 1-9-1993. Emniyet Genel Müdürü Bucaklar'a 1500 silah veriyor. Ağrı'nın siberek tuzağı 14-9-1993. Çiller kendisine hangi ABD görevlisinin ne amaçla vatandaşlık önerdiğini açıklamalı. Doğu Perinçek'in basın toplantısı 22-10-1993. Çiller servetinin yüklü bir kesimini Bermuda'ya kaçırdı. Doğu Perinçek'in basın toplantısı 34-1996. Azerbaycan'daki darbe girişiminde ülkücü mafya Çiller parmağı. Aydınlık 4-5-1996. Hüseyin Baybaş'ın Mehmet Ağar eroin gemilerini kaçırıyor. Aydınlık 18-5-1996. Çiller hangi devletin sırrını saklıyor? Doğu Perinçek başyazı. Aydınlık 25-5-1996. Çiller'in 500 milyar verdiği özel istihbarat örgütü açığa çıkartılmalı ve Çiller'le birlikte yargıya sevk edilmelidir. Doğu Perinçek'in basın toplantısı 26-5-1996. Doğu Perinçek'in ÇÖÖ hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu 27-5-1996. Demirel, Çiller'in Azerbaycan darbesindeki rolünü açıklasın. Doğu Perinçek'in basın toplantısı 1-6-1996. 500 milyarın adresi Çiller'in gizli örgütü. Aydınlık 1-6-1996. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İP Genel Başkanlığı Doğu Perinçek'in Çiller hakkındaki suç duyurusunu TBMM Başkanlığı'na sunma ve bu kararı Doğu Perinçek'e tebliğ kararı aldı. 18-6-1996. Mafya güvenoyu istiyor. Doğu Perinçek'in basın toplantısı 4-7-1996. Özel Çiller, Loka Sub MBH ile yeraltı işi yapıyor. Doğu Perinçek'in basın toplantısı 7-7-1996. Genelkurmay Yüzbaşı Pepekalı arıyor. Aydınlık 7-7-1996. Ülkücü Devlet Çetesi 6. Filo, Aydınlık 28-7-1996. Yetkili Generalin Açıklaması, Orgeneral Bittis'in katilleri şimdi Çiller'in örgütünde. Aydınlık 25-5-1996. Çakıcı'nın sağ kolu açıklıyor. Ağanson cinayetinin perde arkası. Aydınlık 1-9-1996. Çiller'in Kuzey Irak komplosu, ABD'nin büyük bozgunu. Aydınlık 15-9-1996. Yeni MİT raporu, Doğu Perinçek'in basın toplantısı 21-9-1996. Doğu Perinçek, ÇÖÖ ile ilgili dosyayı TBMM Başkanlığı'na verdi. 3-10-1996. Mafyanın dokunulmazlığı, Doğu Perinçek, başyazı, aydınlık, 6-10-1996. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli hukuk dışı bir uygulamayla Doğu Perinçek'in ÇÖÖ dosyasını iade etti. 14-10-1996. Doğu Perinçek, ÇÖÖ dosyasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu. Perinçek bu ziyarette, ÇÖÖ'nün Çin'in Xinjiang Uygur bölgesine sabotaj timleri yolladığını açıklayan bir mektup da verdi. 18-10-1996. ÇÖÖ'nün Xinjiang Uygur bölgesine sabotaj girişimi. Aydınlık 27-10-1996. İhanet mevcuttur. Doğu Perinçek, başyazı, aydınlık 27-10-1996. Çiller ve Ağar Yüce Divanı, Doğu Perinçek'in basın toplantısı 7-11-1996. Mafya ve Barış, Doğu Perinçek, başyazı, aydınlık 1-9-1996. Söylemezlerden mektup, Ağar Bucak İşbirliği, aydınlık 27-10-1996. Susurluk olayından sonraki mücadelenin haber başlıkları ise şöyleydi. Küçülen ulusal devlet, büyüyen mafya gladyo devleti. Doğu Perinçek, makale, radikal 7-11-1996. Vatanseverlere bakın. Çatlı'yı İsviçre cezaevinden CIA'yı çıkarttı. Aydınlık 10-11-1996. Kırcı, Bahçeli Evlâ katliamını anlatıyor. Aydınlık, 10-11-1996. Sıkıntım Savcılığı iddianamesinde Çatlı. Aydınlık, 10-11-1996. Bulgar basınında Çeçen provokasyonu. Nurhan Nebioğlu, Aydınlık, 10-11-1996. Çiller Ağar iddianamesi. Aydınlık, 10-11-1996. Çiller suç tanıklarını bir bir öldürtüyor. Doğu Perinçek'in basın toplantısı. 16-11-1996. 10 Kasım 96 dönüm noktası. Doğu Perinçek'in basın toplantısı. 16-11-1996. Yunan basını Çiller ailesinin nükleer madde kaçakçılığı yaptığını ileri sürdü. Cumhuriyet. 4-12-1996. Doğu Perinçek ÇEÖ ile ilgili dosyayı TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na gönderdi. 12-12-1996. Örtülü 500 milyarın adresi Başbakan Başdanışmanı Kamil Yüce Oral'da. Doğu Perinçek'in basın toplantısı 14-12-1996. Çiller özel örgütünün örgütlenmesini, bu örgütlenmede görev alan isimleri ve eylemlerini bu bölümün sonunda anlatıyoruz. Kriz bölgelerine müdahale misyonu. Çiller özel örgütünün iktidar olmasının ön şartı, dünya sermayesinin hizmetinde ve ABD'nin kriz bölgelerinde bekçilik görevinin emrinde olmasıydı. ÇEÖ'nün iktidarı boyunca kriz bölgelerindeki müdahaleleri şunlar oldu. Azerbaycan'da darbe tertibi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i devirmeye yönelik 1995 Mart'ında tertiplenen darbeyi, Tansu Çiller'in onayıyla dönemin Türk Cumhuriyetlerinden sorumlu Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tezgahladığı basına yansıdı. Aydınlık 4 Mayıs 1996. Aydın Yürsever polisler imzasıyla dergiye gelen bir mektupta ise darbe kararının Özel Kuvvetler Komutanı General Kemal Yılmaz, Mehmet Ağar ve Korkut Eken ile Azerbaycan eski İçişleri Bakanı'nın Ankara'daki Stad Oteli'nde yaptıkları toplantıda alındığı belirtiliyordu. Darbede bazı özel tim elemanları ile Abdullah Çatlı'ya bağlı Ülkücer'in kullanıldığı saptanmıştı. Çatlı'nın arandığı halde o tarihte Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar'ın otomobilinde birkaç kez görüldüğü Aydın'ın haberlerinde belirtilmişti. Darbeyi haber alan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel önlem alması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i uyarmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de kendisine karşı darbe girişiminin Türkiye bağlantılı olduğunu açıkladı. Milliyet 3 Eylül 1996. TRT'nin haberine göre İsa Yazar Tezel'in de aralarında bulunduğu bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları darbe suçuna katıldıkları için Azerbaycan'da tutuklanmışlardı. Çiller özel örgütü darbeyi CIA mensubu ABD'lilerle birlikte tezgahlamıştı. 10 Ağustos 1997 tarihli Aydınlık Dergisi Azerbaycan darbesini yapan CIA ekibini açıklıyordu. Çiller özel örgütünü kullanarak 1995 Mart'ında Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'e karşı darbe hazırlayan CIA ekibi isim isim belirlendi. General Richard Seckert, General Harry Hayne Aderholt, Gary Best, Albay Tom McGrady. Haber şöyle devam ediyordu. Darbenin başında dönemin başbakanı Tansu Çiller var. İngiltere ayağında Lord Erskine, İsrail ayağında da David Kimse bulunuyor. Ekibin Amerikalıları Seckert, Aderholt ve McGrady, Vietnam'daki kontrgerilla faaliyetlerinden beri birlikteler. General Seckert, Lord Erskine ve David Kimse, 1980'lerin ortalarında ABD yönetimini sarsan İran Get olayının da baş kahramanları. Başlarında Albay Oliver North'un bulunduğu bu ekip, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın emriyle Nikaragua kontralarına mali kaynak sağlamak için İran'a gizlice silah satmıştı. Yıl 1991, Azerbaycan'da Ayaz Mutalibov iktidarda. Mega Oil adlı bir Amerikan şirketi Bakü'de büro açarak faaliyete başladı. Gary Best adlı Amerikalı'nın yönettiği Mega Oil, görünüşte petrol işi yapıyordu. Oysa Best, CIA ajanı, Mega Oil de CIA'nin paravan şirketlerinden biriydi. Best aynı zamanda Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar'ın danışmanıydı. Danışmanlık sıfatı CIA ajanını maskelemek için kullanılıyordu. Best'in ortaklarından biri General Harry Hayne Aderholt'tu. Aderholt, ABD Hava Kuvvetleri'nden emekliydi. Görevli olduğu dönemde Hava Kuvvetleri İstihbaratı'nda ve CIA'de çalıştı. Vietnam'da görev yaptı. Richard Nixon'ın 1970'lerin başlarında büyük bombardımanlar yaparak savaşı tüm Uzak Doğu'ya yayma politikasının kritik isimlerinden ve uygulayıcılarındandı. Aderholt, Best'e bir başka general getirdi. Ünlü CIA'cı, kontrgerilla uzmanı Richard Seckert. Bu iki general, Vietnam Savaşı'ndan beri kader birliği içindeydiler. Aderholt, Sekurd'un komutanı ve öğretmeniydi. Adirholt Sekurd ikilisinin bir de albay arkadaşları vardı. Tom McGravy. Gravy, Sekurd'un sınıf arkadaşıydı. Onlarla aynı dönemde Vietnam'da bulunmuştu. McGravy, Kanal D genel yayın yönetmeni Uğur Dündar'a Vietnam'da CIA adına çalıştığını açıkladı. McGravy, aynı zamanda Sekurd özel Çiller bağlantısını sağlayan kişiydi. İlk Sekurd Çiller buluşması 1992 yılındaydı. Yani tam da Sekurd'un Azerbaycan'da büro açan Mega Oil şirketine girdiği günlerde. Çiller'in New Hampshire'deki otelinde verilen bir partide oluyordu buluşma. McGravy, Uğur Dündar'a yaptığı açıklamada özel Çiller'i hırslı ve saldırgan bir iş adamı, danışmanları olmasına karşın hep bildiğini yapar diye değerlendirdi. Özel Çiller'in danışmanlarından biri de McGravy'ydi. Oteli yönetmiş Mert Çiller'in hocasıydı. Karısı Patricia, bir dönem Çillerlerin GDC şirketinin tek yetkilisi konumundaydı. Sekurd'un Azerbaycan'a girişi 1992 ortalarındaydı. Ayaz Mutalibov'un halk cephesi ayaklanması üzerine iktidarı bırakıp Moskova'ya kaçışından kısa süre önceye rastlıyordu. Mutalibov'un gidişi Mega Oil'i durdurmadı. Ebu'l-Feyz Elçi Bey iktidarı döneminde de özel savaşçı yetiştirmeyi sürdürdü. Azerbaycan'da askeri eğitim veren Türklerin başında binbaşı Kaşif Kozinoğlu vardı. MİT Kontrterör Dairesi'nde görevli olan Kozinoğlu, teşkilatın CIA'ci ekibindendi. Binbaşı Kaşif, Azerbaycan, Çeçenistan ve Orta Asya'da Emniyet Genel Müdürlüğü eski danışmanı Korkut Eken'le birlikte çalıştı. Binbaşı Kaşif'in bağlantılı olduğu bir başka kesimde Abdullah Çatlı'nın yönettiği ülkücülerdi. Bunlar içinde MHP Iğdır milletvekili adayı Mikail Göleli'nin adı öne çıkıyordu. CIA'in Azerbaycan'a yönelik faaliyetlerinde bir kez daha Kuzey Kıbrıs ön plandaydı. Çiller özel örgütünün para aklama ve diğer mali işleri Kuzey Kıbrıs'ta yoluna koyuluyordu. Özel örgütün bankası First Merchant Bank bu işte de rol oynuyordu. Lord Erskine, General Sekurd'un da yakın arkadaşıydı. Gizlice İran'a silah satıp parasını kontralara aktarma işini birlikte kotarmışlardı. Aliyev'e darbe düzenlemeye kadar tırmanan karanlık ilişkilerin İsrail ayağında David Kimşe vardı. Kimşe, 80'li yıllarda İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ikinci adamıydı. Dışişlerinden önce Mossad Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. General Sekurd'la ilişkisi o yıllara dayanıyordu. İran'a gizli silah satışını birlikte yaptılar. Aydınlık 10 Ağustos 1997. Çeçenistan provokasyonu ve Avrasya feribotunun kaçırılması. Tansu Çiller'in özel örgütünün uluslararası provokasyonlarda kullanılmasının bir başka örneği de Çeçenistan müdahale ve Avrasya feribotunun kaçırılmasıydı. Çiller özel örgütünün komplosu Türkiye ile Rusya arasında gerginliğin tırmanmasına yol açmış, Rusya'nın Kürt sorununa parmağını sokmasına zemin hazırlamıştı. 1996 yılında İran'da savaş kışkırtması. Tansu Çiller, başbakanlığı sırasında bakanlar kurulunda görüşmeden, meclise götürmeden ve Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirmeden İran topraklarında sınır ötesi harekat emri verdi. Levlet'ten gizli verilen bu emri öğrenen Cumhurbaşkanı müdahale ederek harekatı durdurdu. Tempo 1 Mayıs 1996. Çiller, emrin uygulanması için komplolara girişti ve yalan söyledi. 1996 Ekim'inde Çin'in Xinjiang bölgesinde sabotaj timleri yolladı. ÇİTEM'in Doğu Türkistan biriminin Çin Halk Cumhuriyeti'nde iç kargaşa çıkarmak için operasyon hazırladığı öğrenildi. ÇİTEM, CIA'in güdümünde Xinjiang Uygur özel bölgesinde ayrılıkçı gruplara askeri eğitim verecek, sabotajlar yapacak elemanlar yolluyordu. 4 ÇİTEM subayı Afganistan'a geçmişti. Aydınlık olayı şöyle değerlendiriyordu. Denetim CIA'den, operasyonun komutanı ÇİTEM Yarbayı, Piyon, Nizami Alem Ocakları, Aydınlık, 27 Ekim 1996. Çin'e yönelik tertibin, tam da Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın Çin ziyaretine denk getirilmesi dikkat çekti. Aydınlık dergisi tertibin hedefini Orgeneral Karadayı'nın Çin gezisine sabotaj olarak açıklıyor ve Genelkurmay Başkanlığı'na durdurun bu tertibi diye sesleniyordu. Aynı yerde. Irak'ın kuzeyinde kukla devleti meşrulaştıracak tertiplere girişti. Tansu Çiller'in 22 Mayıs 1996 günü TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşma bir suç itirafı niteliğindeydi. Çiller'in örtülü ödenekten çektiği 500 milyar lirayı nereye harcadığına ilişkin sözleri aynen şöyleydi. Bu sırlar açıklanırsa millet ayağa kalkar, dünya ayağa kalkar. İnsanlar, milletler birbirlerine düşer. Türkiye çöker, rejim tehdit altına girer, herkes altında kalır. Halka halka, zincir zincir o ülkeden buraya her gün büyüyerek devam eder. Yeni Yüzyıl, 23 Mayıs 1996. Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Cevheri de örtülü ödenek içinde izah edilirse savaş çıkacak unsurlar var diyordu. Doğru Yol Partisi'nin diğer genel başkan yardımcısı İsmail Köse de aynı gün yaptığı açıklamada suça işaret ediyordu. Bunun açıklanması devletler arası mesele çıkartır. Türkiye'de çok çeşitli olaylar olur. Hürriyet, 18 Mayıs 1996. Bu beyanlardan anlaşıldığına göre Çiller örtülü ödenekten çektiği 500 milyar lirayı başka ülkelerde provokasyonlar tezgahlayan gizli bir örgüte vermiştir. Kaldı ki Cumhurbaşkanı, Hükümet, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay ve MİT örtülü ödenekten harcanan 500 milyarın nereye verildiğini bilmediklerini açıklamışlardır. Demek ki para devlet organlarının bilgisi dışında Çillerin dahil olduğu uluslararası tertipler için harcanmıştır. Öte yandan milletleri birbirine düşürecek, dünyayı ayağa kaldıracak tertipler ancak devlet düzeyindeki güçlerle yapılabilir. Çiller bu operasyonu Türkiye devletiyle yapmadığına göre başka bir devletle birlikte hareket etmektedir. ÇÖ, Türkiye'nin güvenliğine ve bağımsızlığına zarar veren provokasyonları emperyalist bir devletin ABD'nin çıkarları gereği yapmıştır. 25 Mayıs 1996 günkü Hürriyet gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Çiller'in bu parayı Milli Güvenlik Kurulu'nun, MIT'in, İçişleri Bakanlığı'nın ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bilmediği bir gruba vermiş olabileceği ihtimalinin açığa çıkarılmasını talep etmiş ve bunu bir rejim sorunu olarak değerlendirmiştir. Örtülü ödenekten çekilen 500 milyar suç amacıyla ve suçun işlenmesinde kullanılmıştır. Doğu Perinçek, Çiller, Özel Örgütü, Kaynak Yayınları, sayfa 58. Bu tertipler arasında Irak'ın kuzeyinde kukla devleti meşrulaştıracak girişimler önemli yer tutuyordu. İşçi Partisi bu açıklamalar yapılırken daha o gün bu tertipleri bir bir açığa çıkartıyor ve Çiller Özel Örgütü'nden hesap sorulmasını istiyordu. 14. ayrımın sonu, sayfa 220.